Ayrım 2. Görme engellerin çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespiti projesi alan araştırması sonuç raporu. Doçent Doktor Kasım Karataş, alan araştırması koordinatörü, sayfa 12. Engellerin işe hazırlanması. Bugün engellilerin sahip oldukları engelden kaynaklanan özellikleri ve nitelikleri de dikkate alınarak hangi işlerde çalışabilecekleri konusunda elde ciddi bir araştırma, bir çalışma bulunmamaktadır. Engelliler çok sayıda işte kendi kendilerine yaptıkları girişimlerle çalışma deneyimleri yaratmaktadırlar. Oysa gelişmiş ülkelerde iş analizleri, meslek tanımları son derece önemlidir. Engelliler hangi işleri yapabilir? Bu iş, bu meslek hangi eğitim sürecinden geçirdikten sonra yapılabilir? Bu eğitim sürecinin özellikleri ve aşamaları nelerdir? Bütün bunların ayrıntılarının belirlenmesi gerekir. İş piyasası eğer belirli niteliklerle donatılmış bir iş gücüne gereksinme duymuyorsa, iş gücünü bu niteliklerle donatmayı sürdürmek, bir yandan boşa giden emek ve para, diğer yandan da bu niteliklere sahip iş gücünün işsizliğine kapı aralamaktadır. Yani her insanı olduğu gibi engellileri de iş piyasasının özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda eğitmek, özellik kazandırmak ve iş piyasasına hazırlamak gerekir. Temel eğitimden yoksun bırakılan, mesleki eğitim verilmeyen, daha hangi işlerde çalışabilecekleri konusunda bir hazırlık bile yapılmayan engelli insanların sorunlarını salt kota rejimiyle çözmeye kalkışmak olanaklı görünmemektedir. O halde öncelikle ve ivedilikle bu sorunların çözümüne eğilmek gereklidir. Bununla birlikte özürlülerin çalışabilecekleri iş ve mesleklerin belirlenmesi, belirlenen bu iş ve mesleklerin analiz edilmesi, eğitim müfredatlarının ivedilikle hazırlanması ve engellilerin bu alanlarda sunulacak mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi bir toplumsal sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır. Özürlülerin ne tür işlerde çalışıp başarılı olabileceklerine en güzel örnek yaşamın içinde verilmektedir. Bu konuda daha çok bireysel girişim ve çabaların sonucu sayılabilecek pek çok örnek, özürlülerin iş yaşamlarında gösterebilecekleri başarılara ilişkin ön yargıları yıkacak niteliktedir. Bu konuda yapılacak bir inceleme sonucu elde edilecek liste, kuşkusuz çarpıcı sonuçlar verebilecektir. Var olan fakat henüz yaygın olmayan bu örnekler, ilerisi için umut verici niteliktedir. Ancak yaratılan bu tekil örneklerde sergilenen başarı, yaşanmış nice ayrımcı tutuma karşı kararlı bir savaşım ve ağır bedeller karşılığında elde edilmiştir. O halde yapılması gereken öncelikli işlerden biri de bu konudaki ön yargıları yıkmaktır. Özürlülerin istihdam bağlantılı sorunlarının başında gelen istihdama hazırlık ve istihdam aşamasındaki güçlükler birbiriyle iç içe ve birbirini besleyen nitelikleriyle karmaşık bir örüntü sergilemektedir. Bilindiği gibi Türkiye kronikleşmiş yani yapısal nitelikli bir işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. 7. 10 yıllardır bu sorun bütün ağırlığıyla toplumun üzerindedir. Geliştirdiğimiz iktisadi yapı toplumun çalışabilecek durumdaki tüm üyelerini istihdam edecek özelliklerden uzaktır. İktisadi sosyal yapı iş gücünün bir bölümünü, daha çok da özürlüleri, gençleri, kadınları, eğitimsizleri dışlamaktadır. Yine bilinmektedir ki özürlüler arasında işsizlik nüfusun diğer kesimlerine oranla oldukça yüksektir. Üstelik bu gerçek yalnızca ülkemize özgü değildir. Bireyin özür durumu, genelde onu dışlayan bir toplum yapısı içinde yaşadığı pek çok sorun gibi işsizliğin de esas nedeni olarak yorumlanmaktadır. Oysa özür durumu gibi sonrasında yaşanan pek çok sorun ve işsizlik de kaçınılmaz bir olgu değildir. Toplumsal bir olgudur. Bir insan hakkı olarak çalışmak ve işsizlikten korunmak. Engellerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel istihdam sorunudur. Çalışmanın gerek bireysel gerekse toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi tartışılamaz. Dolayısıyla çalışmayı özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal açıdan sayısız yararı olduğu söylenebilir. Öte yandan çağdaş anlayışın bir gereği olarak çalışmak ve işsizlikten korunmak bir insan hakkı olarak da değerlendirilmektedir. 1.3. Kaldı ki insan hakları belgelerinde bu anlayışın içeriği de doldurulmakta, devletler engellilerin işsizlikten korunması konularında doğrudan yükümlü kılınmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da benzer düzenlemeler içermektedir. Her insanın yapabileceği bir iş vardır. Fiziksel ve ruhsal işlevlerinde bir bozulma ya da eksiklik olsa bile engelliler de onların bu niteliklerini dikkate alan uygun bir eğitim ve rehabilitasyondan geçirildikleri zaman çalışabilirler, üretime katılabilirler. Çalışmanın kültürün önemli bir parçası sayıldığı toplumlarda herkes gibi engelliler de çalışmaya, üretmeye daha çok isteklidirler. 4. İşsizlik çok yönlü neden ve sonuçlara sahip bir olgudur. Bu sorunu dünyada olduğu gibi ülkemizde de yalnız engellerin değil, tüm insanların gündeminde bir sorun olmaktan çıkarmak için türlü çabalar sergilenmektedir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi, sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar ve engelli hakları sözleşmesi, istihdam konusunda engeller aleyhine var olan düzenleme ve uygulamaların kaldırılarak engellerin istihdamını kolaylaştırmayı öngören çeşitli düzenlemelere yer vermektedir. Engellerin çalışacağı ortamların onlara uygun olarak tasarlanıp düzenlenmesi, engellerin istihdamını kolaylaştıracak teknolojik gelişmelerin desteklenmesi, İstihdama uygun eğitim verilmesi bu belgelerde altı çizilen diğer konular arasındadır. Ayrıca engellerin çalışması yönünde toplumdaki ön yargıları giderici çalışmalar ve engellerin istihdamı konusunda kamu ve özel sektör sorumluluğu özellikle vurgulanmaktadır. Bugün gelinen noktada engelli istihdamının görünümü genel olarak şudur. Sorun bir yanıyla çok uzun süredir yaşanan, müzminleşerek yapısal bir özellik kazanan genel işsizlik sorununun bir parçasıdır. Diğer yanıyla kendine özgü özellikler taşımaktadır. Genel işsizlik sorununun bir parçası olarak ele alan çözüm arayışları bu gerçeği de gözetmek zorundadır. Kendine özgü yanları da özgün çözüm arayışlarını zorunlu kılmaktadır. Bugün ülkemizde engelli iş gücü arasında işsizlik oranının tam olarak ne olduğu bilinmemektedir. Bununla birlikte bu oranın %90'lar dolayında olduğu ifade edilmektedir. Bu oran gerçeği yaklaşık ifade ediyor bile olsa sorunun boyutlarını sergilemeye yeterli görünmektedir. Bu nedenle kendine özgü yanlarıyla engelli sorunlarının en önemli boyutlarından birini oluşturan engellerin istihdamı sorunu, sosyal politikanın odağında yer alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. Engellerin çalışması ve işsizlikten korunması konusu bir yandan uluslararası belgelerde, diğer yandan da başta anayasa olmak üzere ulusal mevzuatımızda gereğince işlenmiştir. Bu yönde ortaya çıkacak hukuksal düzenleme gereksinimini karşılayacak yeni çalışmalar elbette yapılabilir. Ancak bu alandaki asıl sorun toplumsal anlayıştan, uygulamadaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bugün ülkemizde engelliler işsiz kalmanın ezikliği içindedirler. Üretken ve yaratıcı çalışma, insanca ve onurlu bir yaşam sürdürebilmenin ön koşuludur. Bu yüzden engelli bireyin topluma uyumunda, toplumla bütünleşmesinde bir işe sahip olması büyük önem taşır. Engelli birey işsiz kaldığı ve yaşadığı topluma üreterek katkıda bulunamadığı için kendini gerçekleştirme olanağına sahip olması bir tarafa, en temel gereksinimlerine dahi karşılayamamakta, ailesine ve topluma yük olmaktadır. 14. Özürlülerin iş bulmada karşılaştıkları sorunlar. Çalışmak çok yönlü insani bir gereksinim, 5 olduğu kadar bir insan hakkı, 3 olarak da değerlendirilmektedir. Buna karşılık özürlüleri iş gücü piyasasına hazırlayan sistemler yetersiz ve daha da önemlisi küçümsenir görülmektedir. Özürlüler arasında temel eğitim sorununun bile henüz çözülememiş olması, toplumun bu kesiminin sorun ve gereksinimlerine yaklaşımdaki dışlayıcı, ayrımcı tutumunu 15 sergiler niteliktedir. Bu genel dışlayıcı tutumun yanı sıra özürlü istihdamı, özür türü, özür derecesi, kişisel özellikler, içinde yaşanılan toplumsal ekonomik çevre, ekonominin iş gücü gereksinimi, iş gücü piyasasının özellikleri, teknolojik gelişmeler ve bunun gibi değişkenlerden etkilenmektedir. Özürlülerin iş bulmada karşılaştıkları sorunlar herkesçe bilinmektedir. Özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir. 2. Öncelikle temel eğitim, mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği. Özürlülerin verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespit edilmemiş olması. İstihdamda pozitif ayrımcılık diyebileceğimiz koruma yöntemlerinin yetersizliği ve var olanları uygulamalardaki isteksizlik ve eksiklik. İstihdamda işverenlere yönelik olarak çok yönlü ödüllendirme tekniklerinin kullanılmaması, yalnızca cezalandırmanın uygulamada sık sık işlevsiz kalan öngörülmesi. Engellilerin işe yerleştirilmesi, özürlülere yönelik iş gücü programları. 16. Kota. Belirli sayıda çalışanı olan işverenlerin belirli sayıda özürlü çalıştırmasını öngören yasal düzenlemeye kota uygulaması denir. Genellikle kota küçük ölçekli firmalara uygulanmamaktadır. Buna karşılık değişebilir oranlarda olmakla birlikte daha büyük işletmeleri kota sistemine dahil etme eğilimi söz konusudur. Ancak uygulamada bazı işverenler bu amacı gerçekleştirmeye karşı direnç göstermektedirler. Kota sisteminde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin çalıştırmadıkları her özürlü için belirli bir miktar para cezası ödemeleri söz konusudur. Bu tür programların gelirleri bir fonda toplanıp özürlülerin istihdamını artırmak için kullanılmaktadır. Destekli istihdam. Açık iş gücü piyasası içindeki kişiye istihdama erişimi amaçlayan bireysel desteğin sunulmasıdır. Destekli istihdam, geleneksel rehabilitasyon programlarına alternatif olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır. Birçok ülkede destekli istihdam, mesleki rehabilitasyonda olduğu gibi ayrı bir program halinde değil, diğer programların içinde ek bir önlem olarak uygulanmaktadır. Engellilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için özel bireysel iş desteğine gereksinim duyduklarına ilişkin bir değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Kamu istihdam ofisleri, ülkemizde Türkiye İş Kurumu, bu durumda olan ve iş arayan özürlülere boş olan iş kadroları için önermekte, ayrıca iş yerinin ve yapılacak işin özürlüye uygun olup olmadığını da değerlendirmektedirler. Özürlü, işe yerleştirildikten sonra belirlenen hazırlık sürecinde sosyal sigorta ofisinden bir rehabilitasyon ödeneği veya kamu istihdam ofisinden mesleki yetişme ödeneği almaktadır. Hazırlık aşamasından sonra ise özürlü işverenden normal bir ücret almaktadır. Ancak gerekli görüldüğü takdirde işverenin ödemesi gereken ücretin bir bölümü devlet tarafından sübvanse edilebilmektedir. Bunun yanında gerekli görüldüğü takdirde kamu istihdam ofisi tarafından özürlüye verilen bireysel yardım hazırlık aşamasından sonra da devam edebilmektedir. 6 ayla sınırlandırılan bu programda bireye sağlanan kişisel destek yavaş yavaş azaltılmaktadır. Ancak özürlünün durumuna göre bireysel destek hazırlık aşamasından sonra 12 ay daha devam edebilmektedir. Korumalı istihdam. Korumalı istihdam, özürlülere korunaklı bir ortamda istihdam sağlayan, bir dizi farklı programları kapsayan, rekabetten uzak bir programdır. Geleneksel olarak korumalı istihdam, yönetim kadrosu dışında bütün çalışanların özürlü olduğu üretim atölyeleridir. Halen oldukça yaygın olan korumalı istihdamın bu şekli, açık istihdam içinde yer almayıp, yalnızca özürlülerin sosyal becerilerinin yeterliliğini geliştirmeye yöneliktir. Bununla birlikte açık istihdama geçiş, korumalı istihdam içinde yer alan özürlüler için ulaşılması gereken bir amaç olmalıdır. Bugün korumalı istihdamın birçok şekli bulunmaktadır. Yarı korumalı istihdam yaygınlaşmakta ve ayrımlar belirsizleşmektedir. Korumalı istihdam örnekleri, kamu ve kar amacı gütmeyen sivil toplum girişimleri olarak daha yaygındır. Ancak özel sektöre ait kuruluşlarda da olabilir. Örneğin ortak anlaşmalı şirketlerin üretim birimi olarak kullanılabilmesi gibi. Bu tür yerler gerektiğinde kamu ödenekleriyle desteklenmelidir. Korumalı istihdam, özrü nedeniyle iş piyasasında normal bir işte çalışamayacak durumdaki özürlüler için olmalıdır. Korumalı istihdamın, özürlülerin bir etkinlikle meşgul olmalarını sağlamak ve özürlüleri normal istihdama hazırlamak olmak üzere iki amacı bulunmalıdır. Bu amaca yönelik olarak korumalı işyerleri kurulurken, normal işyerlerinin bir birimi olarak veya iş piyasası içinde normal firmalar olarak tasarlamak daha yerinde olur. Özürlü çalışanlara mümkün olduğunca kapasitelerine uygun işler verilmelidir. Korumalı işyerlerinin çalışma koşulları ve iş ortamı, fiziksel düzenlemeleri özürlüler için uygun olmalıdır. Korumalı işyerleri yetkili otoritelerin genel yönetimi altında bulunmalı ve şu özellikleri taşımalıdır. Özürlü iş sistemine uygun olmalıdır. Çalışanların yasal durumu, işin türü, çalışma saatleri ve alacakları ücret göz önüne alınmalıdır. Çalışanlara tıbbi, sosyal ve psikolojik destek ve yeterli danışman personel sağlanmalıdır. Çalışanlara normal bir çalışma ortamında özel eğitim ve denetim sağlanmalıdır. Koruma işyerleri iş piyasasında geçerli ve yararlı iş programları geliştirmeli ve gerekli personel desteğini sağlamalıdır. Normal firmalara bağlı bağımsız üretim birimleri oluşturulmalıdır. Korumalı işyerleri özürlüleri destekleme işlevini gerçekleştirme yanında mümkün olduğunca rekabetçi bir ekonomik sistemin parçası olmalıdır. Sübvanse edilen istihdam. Bu programın amacı özürlülerin istihdam edilmesinde karşılaşılan finansal engelleri azaltmaktır. Genellikle iş yerinde bireyin özrü ile ilgili yapılan harcamaların telafi edilmesi amacıyla işverene ücret sübvansiyonu sağlanmaktadır. Diğer bir şekli ise sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi olarak görülmektedir. Türkiye'de özürlülerin istihdamını düzenleyen hükümler ve uygulama, kota ceza yöntemi. Ülkemizde özürlülere yönelik istihdam politikaları temelde kota yöntemine dayanmaktadır. Özürlülerin istihdam edilebilmelerinde kamu ve özel sektör işverenlerine çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Ayrıca özürlülerin işçi olarak istihdam edilmelerinde sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenler için cezai yaptırım öngörülmüştür. Ülkemizde kota ceza yöntemi 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile bu yasalara bağlı çıkartılan yönetmeliklerle düzenlenmiş durumdadır. Bu kapsamda çalıştırılması gereken özürlüler en az %40 oranında sürekli olarak çalışma gücünden yoksun olduğunu, 16.7.2006 tarihli ve 26.230 sayılı resmi gazetede yayımlanan özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik gereğince belirlenen sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık kurulu raporu ile belgeleyen özürlülerdir. Devlet Memurları Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında özürlü çalıştırılması ile ilgili hususlar bu kanunun 53. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları konusu düzenlenmektedir. Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, 657 sayılı kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %2 oranında sakat çalıştırmak zorundadırlar. Sakat kadrolarının tespitinde ilgili kurum veya kuruluşun taşra teşkilatı dahil bütün memur kadro sayısı dikkate alınır. Buna göre sürekli olarak çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olanlar ve sakatlığının görevini yapmasına engel olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenenler 28.2004 tarihli ve 2004 bölü 7754 sayılı BKK ekinde yürürlüğe giren özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartlarıyla yapılacak yarışma sınavları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamuda istihdam edilebilmektedirler. Yönetmelik hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya birkaçında sınav yapılmak suretiyle özürlülere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına göre doldurulması zorunludur. Madde 7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayrım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez. Madde 8. İş Kanunu 16-2003 tarihli ve 25.134 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu'nun özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu başlığını taşıyan 30. maddesi gereğince işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İş yerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların iş yerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yeraltı ve sualtı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz. Ve yukarıdaki hükümler uyarınca iş yerlerindeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve sualtı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. Bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler, eski iş yerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat öder. Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi özürlü sigortalılar ile 1.7.2005 tarihli ve 5.378 sayılı kanunun 14. maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların aynı kanunun 72. ve 73. maddelerinde sayılan ve 78. maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50'si hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu maddeye aykırılık hallerinde 101. madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Komisyonun çalışma usul ve esasları, 26 Eylül 2003 tarihli ve 25.241 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyonun kuruluşu ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu raporun konusu olan araştırma, söz konusu komisyonca onaylanarak işverenlerden kesilen ceza paralarından finanse edilmiştir. 4857 sayılı kanunun 30. maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 750 milyon lira para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz. Madde 101. 4857 sayılı iş kanununa göre bu ceza diğer para cezaları uygulamalarında olduğu gibi 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümlere göre artırılmaktadır. Özürlülerin kamu ve özel sektörde işçi olarak işe yerleştirmelerinden sorumlu kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşkur'dur. Buna göre İşkur, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre özürlünün hangi işi yapabileceğini belirler ve o iş kolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri göz önüne alarak özürlüyü mesleğe kazanma eğitiminden geçirir. Durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere özürlüleri kendisinin, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının veya özel kuruluşların yürüttüğü mesleki rehabilitasyon eğitiminden geçirir. Kayıtları yapılan veya mesleğe kazanma eğitiminden geçirilen özürlülere, kurumca çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe çabuk girebilmeleri için yapmaları gereken işlemler, mesleki rehabilitasyon eğitimi ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verir. Ülkemizde özürlülerin istihdamında benimsenmiş olan kota ceza yönteminin başarılı olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bunun en temel nedenlerinden biri ise özürlülerin istihdam aşamasından önce korunmamaları ve gereksinim duydukları mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanamamalarıdır. Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektörde özürlü istihdam etmekle yükümlü iş yerlerinde halen çok sayıda özürlü işçi açığı bulunmaktadır. İş için sıra bekleyen özürlülerin iş gücü nitelikleri ise oldukça düşüktür. Bir başka ifadeyle, özürlülerin büyük bir çoğunluğunun mesleki bir becerisi bulunmamakta ve buna karşın iş aramaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, özürlü işsizliğinin yalnızca kota ve beraberinde uygulanan ceza yöntemiyle çözülmesi olanaklı görülmemektedir. Bu sorunun çözülmesi mesleki eğitim, rehabilitasyon, iş ve kariyer danışmanlığı, işe yerleştirme ve işte tutundurma gibi istihdamı destekleyen hizmetlerin güçlendirilmesine bağlıdır. İstihdamı destekleyen finansal önlemler. Ülkemizde işverenlere tanınan teşvikler, sosyal sigorta primlerinde sübvansiyon şeklinde uygulanmaktadır. Çalıştırmak zorunda olduğu %3'lük kotanın üzerinde özürlü istihdam eden işverenler için öngörülen sigorta primlerinde sübvansiyon uygulaması ile başlayan işverenleri özürlülerin istihdamı için teşvik uygulaması 4857 sayılı iş kanunu ile genişletilmiştir. Özürlülere sağlanan finansal destek ise vergi indirimi olarak uygulanmaktadır. Özürlü olup da özel sektörde, kamu sektöründe veya kendi işinde çalışanlara özür oranlarına göre vergi indirimi uygulanmaktadır. Bu uygulama Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. İkinci ayrımın sonu sayfa 23.